9 Temmuz mitingiyle sona erecek bu yürüyüş sonrası CHP'nin politikaları nasıl değişir? Ne etkisi olur bu yürüyüşün Cumhuriyet Halk Partisi'ne?
Bir kere daha yürüyüş henüz bitmeden Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde kendi otoritesini tesis etmiş oldu. Dikkat ederseniz yürüyüşte CHP'nin müstakbel adayları da vardı. İşte Muharrem İnce vardı, Mustafa Balbay vardı. Deniz Baykal dışında Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde muhalif çizgilerin kim varsa şu an Kılıçdaroğlu'nun yanında ve arkasında yürümeye devam ediyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisindeki ve sosyal demokrat siyaset içerisindeki liderliğinin tamamlanması, liderliğin kabulü ve tescilli anlamına geliyor. Bu bakımdan CHP'deki en önemli dönüşüm bu olacak. Bundan sonra CHP içerisinde bir genel başkan adayının siyaset yürütmesi ya da Kemal Kılıçdaroğlu karşısında varlık gösterebilmesi ihtimali oldukça azaldı. Sanırım tam da bu yüzden Deniz Baykal yürüyüşe katılmadı. Hatırlarsanız referandumdan hemen sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tepkileri dikkate alarak sokağa çıkmadı. İşin parti içinde çok yoğun bir biçimde eleştirilmişti. Biraz gecikmeli olarak başlayan bu yürüyüş bu eleştirileri de bertaraf etti. Ondan öncesine ait su işaretlerini de CHP nezdinde giderdi. Kanaatim o ki en önemli etkisi CHP'nin yani başkanlık koltuğuna ilişkin oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu bu ilişkiliği ortadan kaldırdı. Daha ötesini düşünüyorum. Ben artık Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'ye vardıktan sonra 2019'daki Cumhurbaşkanlığı adaylığına da yürüyeceği anlamına gelir bu. Şu an hayır oyu verenlerin ve onun içerisindeki en büyük bölme olan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin kendi içerisinden çıkaracağı Kemal Kılıçdaroğlu dışında daha güçlü bir lider adayı yok. Daha güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı yok. Dolayısıyla iki sonuç vardı CHP açısından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin tesisi ve Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi.
Sizce diğer siyasi odaklar, Halkların Demokratik Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin küskünleri, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakar mı?
Biliyorsunuz iki aşamalı olacak seçimler. Yani birinci aşamada herkes kendi adayıyla yarışlara katılacak ve sonunda adaylar ikiye indiğinde kendisine en yakın gelen adaya oy verecek. Dolayısıyla eğer Kılıçdaroğlu bu yürüyüşünü 9 Temmuz'da bitecek olan bu adalet yürüyüşünü bu kez diplomatik ve politik alanlarda sürdürebilirse ve arkasında bir bütün olarak toplayabileceği Cumhuriyet Halk Partisi'ni bütün muhalefetin temsilcisi haline, kendisini bütün muhalefetin lideri haline geliştirebilecek adımları atabilirse bence iki aşamalı bir seçimde Kemal Kılıçdaroğlu diğer muhalif kesiminin oyunu alabilecek en şanslı lider durumuna dönüşebilir.
İsmail Bey, bu söyledikleriniz işlerin yolunda gitmesi halinde geçerli olabilecek bir şey ama öte yandan hükümet bu yürüyüşü demokratik bir hak olarak değil, teröre destek eylemi olarak görüyor. Ufak tefek saldırılar, provokasyon eylemleri var ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyon uyarıları var. Siz bu yürüyüşün 9 Temmuz'a kadar olan geçecek aşamasında, 9 Temmuz dahil, her şeyin yolunda gideceğini düşünüyor musunuz?
Burada birden çok değişken var. Bunu çok öngöremiyorum şu an. Yani her gün 19. gün geride kaldı ya da 19. gün başladı bugün itibariyle. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu ilk bir haftada önemsenmedi, dikkate alınmak istenmedi. İkinci haftada yumuşak tonlu değişimler geldi. Üçüncü ve sonraki haftada ise gördüğünüz gibi gerek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan gerekse Halkla Kalkınma Partisi'nden sert eleştiriler yöneldi. CHP'nin yürüyüşünü PKK ile, FETÖ ile, Daesh KPC ile ne kadar illegal oluşum ve onunla su varsa onunla ilişkilendiren bir çizgiye geldiler. Bu iktidar basında da yansıdı. Günlerde iktidar basını CHP'nin adalet yürüyüşünü halkın gözünde terörize etmek, kriminalize etmek için elinden geleni ortaya koyuyor. Bu tabii Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesi içerisinde bir öfke ve antipati yaratmayı başardı. Bir ölçüde başardı. Tam da bu yüzden güzergah üzerinde Cumhuriyet Halk Partililere sözle hakaret eden, bazı yerlerde taş atan, tazikar davranışlar gösteren bir eylemle yol açabiliyor. Ama halkın büyük bir kesiminde henüz böylesi bir rahatsızlık, henüz böylesi bir tepkiyi oluşturmayı bence başaramadı. İnsanlar, Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar ve Adalet ve Kalkınma Partili olmayanlar bir mesafeden izlemeyi sürdürüyorlar. Henüz bu yürüyüşü iktidarın yorumladığı gibi yorumlamıyorlar. Ancak yürüyüşün bundan sonraki plan sürecinde, yani bir haftalık süreçte Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Partisi bir yanlış hamle yapar ya da daha provokatif bir gelişme olursa, tabii bu seyir içerisinde CHP'nin hesaplamadığı bir gelişme olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Örneğin eğer iktidar kanadı yürüyüşe belli bir aşamadan müdahale ederse ve bu müdahalenin koşulları müdahaleyi gerektirmeyecek türde ise, yani müdahalenin gerekmediği sebepler altında müdahale edilirse, bence bu yürüyüş bütün Türkiye'ye de yayılabilir. Yani böyle bir sonuç da verebilir. Dolayısıyla henüz ben iktidarın bütün uğraşılarına rağmen yürüyüşe yönelik ithamlarının toplumda esaslı bir karşılık bulmadığı inancındayım. Ama derseniz işte Kocaeli ile İzmit, İstanbul arasındaki mesafede, ki bu mesafe aslında yürüyüşün en kısa mesafesi ve en kitlesel mesafesi olacak, bu mesafede bir provokatif davranış olmadıkça, CHP kitlesine açık bir saldırı söz konusu olmadıkça yürüyüşün 9 Temmuz'da Maltepe'de sonlanacağına inanıyorum. Ama burası Türkiye, kestirmesi güç olabilir.
Sizce Cumhuriyet Halk Partisi Halkların Demokratik Partisi'nin katılımından endişe duyuyor mu?
Bir kısmı istemiyor. Cumhuriyet Halk Partilerinin büyük kısmı HDP'li yan yana yürümek, HDP'lilerle yan yana yürümek ve bunu ilgi tamamlandırmak istemiyor. Üstelik iktidarın argümanlarına su taşınacağını, iktidarın bu fotoğrafı dolaşıma sokarak alın işte bölücüler, yıkıcılar, CHP'lilerle el ele yürüyor söylemine başvuracağını düşünüyorlar. Bu nedenle imtina ediyorlar. Zaten bir kısmetinden biri buna karşı çıkıyor. Bir kısmı ise Türkiye'de Kürt sorunun barışçıl yollarla ve Ankara merkezli olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Burada da muhatabın tabii ki pek de değil, tabii ki yasal temsilciler olduğuna inanıyorlar. O nedenle Kürt sorunu çözmek adına bunun bir adım olabileceğine inanıyorlar. Ancak yürüyüşle beraber yükselmekte olan dalga şunu gösteriyor. Anladığımız kadarıyla iktidar basını halkın gözünde bu yürüyüşü kriminalleştirebilmek adına böyle bir fotoğrafa da ihtiyaç duyuyor.
İsmail Bey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesine saldırmasını bekliyor musunuz?
Ben böyle bir açık işgal ya da açık bir müdahale olacağına ihtimal vermiyorum. Ancak taciz atışlarıyla kendi tavrını belirleyecek diye düşünüyorum. Çünkü Afrin'e müdahale aynı anda iki tane uluslararası gücü karşınıza almak anlamına gelir. Bir ucuyla ABD, diğeriyle Rusya'yı karşınıza almak anlamına gelir. Ama Türkiye'de eğer PKK terör eylemlerini sürdürürse, Türkiye bunu Afrin'e yapacağı taciz atışını ya da müdahaleyi bir gerekçe olarak gösterebilir. Ancak tümüyle hayır, ABD ve Rusya olduğu için giremez demiyorum. Böyle bir yaklaşımda bulunmuyorum. Ancak büyük ihtimal taciz atışı şeklinde tutum gösterecektir. Fakat yani Türkiye'de büyük bir etkileyici bir infial yaratacak bir tutum durum oluşursa Türkiye bu yola da başvurabilir. Ancak görünen o ki uluslararası dengeleri gözeterek ancak kendi çizgisini de koruyacak bir yumuşak ve sert tutum izleyebilir. Evet.
İsmail Bey, son olarak bu Katar krizindeki rolü ne olabilir? Eğer bu ultimatomcu ülkelerle Katar arasında işler kızışırsa Türkiye'nin tavrı ne olacak?
Türkiye burada çok açık bir biçimde Katar'la yan yana olduğunu beyan etti artık. Ve oraya gerekli misli bir askeri güç göndererek Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla beraber birinci elden Katar'a haksızlık yapıldığını ifade ederek bu ülkenin yanında olduğunu belirtti. Dolayısıyla artık pozisyon değiştirmesi de güç görünüyor. Anladığım kadarıyla uluslararası mekanizmaları, güçleri ve ülkeleri devreye sokarak Katar'ın korunması yönünde, diğer Körfez ülkelerinin baskısından kurtarılması yönünde tutum alacak. Katar'ı, Arap ülkeleri karşısında Katar'a bu kadar sahip çıkma Türkiye politikası açısından nedenli, gerekli, nedenli ihtiyaç duyulan bu durumdur. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü evet, Katar'ın Türkiye'de yatırımları var. Anladığımız kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetiyle Katar yönetimi arasında bir örtüşme var ama bu seçeneğin karşısında daha geniş bir Arap dünyası var. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne varıncaya kadar daha çok sayıda ülkenin içinde bulunduğu bir blok var. Yani bu bloğun harekete geçirdiği ABD gibi bir güç de var. Ama bir tarafta Katar'da İran'la ilişkilerini geliştirmeye özen gösteren bir pozisyon izliyor. Dolayısıyla burada geleneksel Türkiye'nin izlediği tarafsızlık politikasından çıkarak Katar'a sahip çıkan bir yaklaşım kısa vadede öteden beri dostluğunu sürdüren iki ülkenin dayanışması olarak adledilebilir de, ama daha çok uzun vadede Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini riske atabileceği bir durumda uçurabilir dedi.
İsmail Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun İsmail Bey.